Ayrım 6, sayfa 59. İslam ahlakı. Birçok ayeti kerime ve hadisi şerifte beyan buyurulduğu üzere, İslam ahlakını edep, haya, iffet, sabır, şükür, rıza, merhamet, şefkat, affedebilmek, doğruluk, vefa, muhabbet, cömertlik ve emsali nice kalbi meziyetler teşkil eder. Fahri Kainat Efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlardır ki, Cibril bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din, yani İslam, zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. Heysemi 8-20, Ali el-Müttaki, Kens 6-392. Görüldüğü üzere güzel ahlak dini yaşayışta böylesine hayati bir ehemmiyete haizdir. Öte yandan Cenab-ı Hakk'ın bizlere üsve-i hasene, yani en güzel örnek şahsiyet olarak armağan ettiği Hazreti Peygamber Efendimiz, ben başka bir maksatla değil ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Muvatta Hüsnül Hulk 8, Ahmet 2-381, Beyhaki Es-Sünenül Kübra 10-192. Buyurarak vazifesinin temel hikmetini ifade etmiş ve güzel ahlakın ehemmiyetini vurgulamıştır. Gerçekten de Resulullah Efendimizin bütün halleri her bakımdan zirve örnekler, hasletler ve güzellikler meşheridir. Öyle ki Cenab-ı Hak, ey Resulüm hiç şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzresin. El-Kalem 4 buyurarak bu hakikati teyit etmiştir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın kullarında tecelli eden bir sanat harikasıdır. Zira o, en alt tabakadan en üst tabakaya kadar bütün topluma en güzel misaldir. 1400 sene evvelinden kıyamete kadar gelecek bütün insanlık, her türlü problemini onun nebevi hayatında çözerek huzura kavuşabilir. Peygamberler dünyevi bir miras bırakmazlar. Resulullah Efendimiz'den ümmetine kalan asıl miras da onun şahsiyet, kimlik ve takvasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak, İslam şahsiyetinin aynası olan nebevi ahlakla ahlaklanarak, onu her zaman ve mekanda ona yakışan bir vakar ile temsil etmekle mümkündür. Bu halin bizler için bir takva imtihanı olduğunu unutmamak gerekir. İslam, beşeri ve felsefi ekoller gibi nazari, ütopik, hayali ve uygulanamaz bir sistem değildir. Filozoflar ve teorisyenler ortaya koydukları fikirleri bana göre böyledir diyerek beyan ederler. Peygamberler ise Allah böyle emrediyor diyerek bütün beşeri izafetlerden ve zaaflardan beri olan mutlak hakikatleri tebliğ ederler. Bu itibarla hakka ve hayra ulaşmak için aklın dar hudutları içinde fikir üreten filozofların izafi teorileri içinde boğulmamak, ilahi hakikatlere gönül vermek icap eder. Cenab-ı Hak, razı olduğu kamil insan modelini Peygamber Efendimizin şahsiyetinde sergilemiş, bizlere de onun ahlakıyla ahlaklanmayı, onu kendimize kıstas almayı hedef göstermiştir. Bu hedefe en fazla yaklaşanlar sahabe neslidir. Onlar kişi sevdiğiyle beraberdir. Buhari Edep 96 hadisinin manasını en güzel şekilde anlayıp yaşamışlardır. İki kalp arasında adeta bir cereyan hattı olan muhabbet, sevdiğine ram olup ona itaat etmeyi gerektirir. Seven sevdiğine benzer. Eğer sevdiğine benzemiyorsa, sevdiğini iddia edip de ardından sevdiği kimsenin dediklerinin zıttını yapıyorsa, bu durumda insan ya sevgisinde samimi değildir ya da yaptığından. Allah Resulüne muhabbetin alameti de ona benzemeye ve onun ahlakından hisse almaya çalışmaktır. Sahabe nesli canlarından çok sevdikleri Allah Resulü ile ahirette de beraber olabilmek için onun gönül dokusundaki hissiyatta, onun sünnetini yaşayışta ve ahlakında onunla beraber olmaya gayret göstermişlerdir. Hepsi cömertlikte, diyarkamlıkta, nezakette, zerafette, incelikte, kendi imkan ve istidatları nispetinde Allah Resulüne benzemeye çalışmışlardır. Hazreti Ömer'in şu hali bu hususta ne kadar ibretli bir misaldir. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında pek çok yer fethedilmiş, müminlerin refah seviyesi yükselmişti. Fakat Ömer bu zenginliğe karşı müstani kalmıştı. Devletin ihtişamına, Beytülmal'in zenginliğine rağmen müstesna bir istisna halinde yaşıyor, yamalı elbisesiyle hutbe okuyordu. Bazen borçlanıyor, sıkıntı içinde hayatını idame ettiriyordu. Çünkü o hazineden ancak kifayet miktarı bir tahsisat almayı kabul ediyor ve bununla da zor geçiniyordu. Ashabın ileri gelenleri onun bu haline üzüldüler. Halifenin nafakasını artırmayı düşündüler. Fakat bunu teklif etmekten çekindikleri için Hazreti Ömer'in kızı ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in zevcesi olan Hafsa validemize başvurdular. İsimlerini vermeyerek babasına bu teklifi arz etmesini istediler. Hafsa validemiz ashabın bu teklifini babasına açtı. Allah Resulü'nün gün boyu açlık çekip de karnını doyuracak bir tek hurma bile bulamadığı günlere, bakınız Müslim Züht 36, şahit olmuş bulunan Hazreti Ömer kızı Hafsa'ya, "Kızım, Resulullah'ın yeme içme ve giyimde hali nasıldı?" diye sordu. "Kifayet miktarı ancak yetecek kadardı." cevabını alınca Hazreti Ömer sözüne şöyle devam etti. İki dost, Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir ve ben aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz makamına vardı, diğeri aynı yoldan giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin?" dedi. Bakınız Ahmet, Züht, sayfa 125, Suyuti, Tarihül Hülefa. Sayfa 128. Şeyh Benderzade Ahmet Hilmi, Tarihi İslam 1-367. Ebu Kursafe, Resulullah Efendimizin hal ve davranış güzelliklerinden bir kısmını şöyle nakleder. "Ben, annem ve teyzem Resulullah Efendimiz'e biat edip yanından ayrıldığımızda annem ve teyzem bana, yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu," dediler. Heysemi 8-279-280. Ashab-ı kiram da Peygamber Efendimizin bu güzelliğini, nezaketini ve zarafetini kendi hayatlarına tatbik etmenin gayreti içinde olmuşlardır. Sahabeden Ebu Derda'nın hanımı Ümmü Derda şöyle anlatır. Ebu Derda bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi. Bir gün ona, "İnsanların seni ayıplamasından korkuyorum," dedim. O ise, "Resulullah bir söz söylediğinde muhakkak tebessüm ederdi," dedi. Ahmet 5-198-199. Ashabın gönül dokusunu ahlaki güzelliklerle işleyen Resulullah bir gün, "Sizden biri Ebu Damdam gibi olmaktan aciz midir?" diye sordu. Oradaki sahabiler, "Ebu Damdam kimdir?" diye sordular. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu. "Sizden önceki kavimlerden birine mensuptu. Bana hakaret eden ve dil uzatarak gıybetimi yapan kimselere hakkımı helal ediyorum," derdi. Ebu Davud, Edep 36/4887. Ne güzel bir gönül kıvamı. Kendisi aleyhine yapılacak dedikodu, gıybet, hakaret gibi hazmedilmesi çok zor hataları peşinen affettiğini Allah'a arz ediyor. Bunu da Cenab-ı Hakk'a duyduğu engin ve nihayetsiz muhabbet sebebiyle yapıyor. Allah'ın kullarının kendisi yüzünden hesap gününde zor duruma düşmesini istemiyor. Günahkar bile olsalar Allah'ın kullarını rahatlatmanın Yüce Rabbimizi hoşnut edeceğini düşünüyor. İnsanlığın hodgam, egoist ve ben merkezli bir hayata sürüklendiği günümüzde toplum olarak bu ahlaktan hisse almaya ne kadar da muhtacız. İncitmemek, incinmemek ve affedebilmek İslam ahlakının farik vasıflarındandır. Kendine yapılan haksızlık ve cefaları Allah için unutup onların üzerine bir şal atabilmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, rahmetini, af ve mağfiretini celbeden en kıymetli davranış güzellikleridir. Nitekim Cenab-ı Hak affedebilmenin faziletini ifade sadedinde ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. En-Nur 22. Affın gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla mümin affede affede Allah'ın affına layık hale gelmenin gayreti içinde olmalıdır. Ruhun gerçek zaferi, şahsına karşı işlenen hata ve kusurları affetmektir. Kendisinde affetme iradesini gösterememiş mehluç bir ruh, hangi yüzle ilahi af ve mağfireti dileyebilir? İslam ahlakıyla olgunlaşan bir müminin gönlünde kin ve intikam duygularına yer kalmaz. Bilakis iman muhabbetiyle çarpan yüreğindeki Cenab-ı Hakk'ın sevgisi ve onun affına vuslat arzusunun şiddeti nispetinde Allah'ın kullarına daima affetme faziletini tevzi eder. Nitekim arif ve aşık gönüllerde müstesna bir yeri olan Hallacı Mansur taşlanırken "Ya Rabbi benden evvel beni taşlayanları affet" diye yalvararak büyük bir gönül ısrarı sergilemiştir. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş olan Resulullah Efendimiz, ashabının ahlaki terbiyesi hususunda son derece titiz davranırdı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu hassasiyet misallerinden birini şöyle nakleder. Resulullah Efendimiz'e yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. Ashabından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahabiden uzak tutar, onunla fazla görüşmek istemezdi. İbn-i Sa'd 1-378. Resul-i Ekrem Efendimiz son derece mütevazıydı. Bu haliyle de ashabına en güzel numuneydi. Enes buyuruyor ki, Resulullah hastaları ziyaret eder, cenazelerde bulunur, kölelerin davetlerine gider, merkebe binerdi. Hayber'in fethedildiği ve Beni Kureyza üzerine yüründüğü gün, yuları hurma liflerinden olan bir merkebe binmişti. Altında da liften yapılmış bir semer vardı. Tirmizi, Cenâiz 32/1017, İbn-i Mace, Züht 16, Hakim 2/506/3734. Bineğinin terkisine insanları bindirir, yemeğini yere koyup yerdi. Hakim 4/132/7128. Ebu Musa da şöyle buyuruyor. Resulullah merkebe biner, kaba yünden elbise giyer, oturup koyunun sütünü sağar, misafirleriyle ilgilenir, onlara hizmet ve ikram ederdi. Hakim 1/129/205. Cerire şöyle anlatır. Mekke'nin fethedildiği gün Resulullah Efendimizin huzuruna bir kimse gelmişti. Adamcağız Allah Resulü'nün maddi ve manevi heybetinden dehşete kapılıp titremeye başladı. Onun bu halini gören Resulullah gayet yumuşak ve tatlı bir lisanla "Sakin ol, sıkılma. Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." buyurdu. İbn Mace Etime 30. Hakim 3/50/4366, Beyhaki Delalün Nübüvve 5-69. Yine Efendimiz kendilerini Allah yoluna adamış fakir sahabiler olan Ashab-ı Suffe'ye büyük ehemmiyet verdi. Onun Allah ve Resulüne samimiyetle bağlı siyasi bir köleye gösterdiği ihtimama Ensar ve Muhacirlerin ileri gelenleri bile gıpta etti. İşte sahabe-i kiram onun bu ahlakını görerek, duyarak, yüreklerinde hissederek yetişti. Bir gün Hazreti Hasan Kabe'yi tavaf etmiş, ardından makam-ı İbrahim'de 2 rekat namaz kılmıştı. Sonra yanağını makama koyup ağlamaya ve şöyle münacat etmeye başladı. Ya Rabbi, senin küçük ve zayıf kulun kapına geldi. Allah'ım, aciz hizmetçin kapına geldi. Ya Rabbi, dilencin kapına geldi, senin yoksulun kapına geldi. Bu niyazı defalarca tekrar ettikten sonra oradan ayrıldı. Yolda kuru ekmek parçalarıyla karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlara rastladı. Selam verdi, onlar da Hazreti Hasan'ı mütevazı yemeklerine davet ettiler. Hasan yoksullarla birlikte oturdu. Peygamber nesline sadaka yemek caiz olmadığı için o aziz sahabi, "Bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim sizinle birlikte yerdim," dedi. İkramlarını kabul edemediği yoksulların gönüllerini almak için de onları evine götürdü, yemek yedirdi, elbiseler giydirdi ve ceplerine de bir miktar para koydu. Ebşihi el-Müstatraf, Beyrut 1986, 1-31. Allah Resulü'nün manevi terbiyesiyle yetişmiş olan Hazreti Hasan yine bir gün Medine bağlarından birine uğramış ve orada zenci bir köle görmüştü. Köle elindeki ekmekten bir lokma kendisi yiyor, bir lokma da önündeki köpeğe yediriyordu. Hasan köleye neden böyle yaptığını sordu. Köle ise yüksek edep ve hayasından dolayı cevap veremediği gibi Hazreti Hasan'ın yüzüne bile bakamadı. Bunun üzerine Hasan, "Delikanlı sen kimsin?" diye sordu. köle, Eban bin Osman'ın hizmetçisiyim dedi. Hasan, peki bu bağ kime ait diye sorunca köle, Eban bin Osman'a ait karşılığını verdi. Hazreti Hasan, sakın buradan bir yere ayrılma, birazdan buraya senin yanına döneceğim diyerek oradan ayrıldı ve bağın sahibi olan Eban'ın yanına vardı. Hem bağı hem de o zenci köleyi satın aldı. Ardından tekrar o zenci kölenin yanına döndü ve delikanlı seni satın aldım dedi. Bunun üzerine zenci köle ayağa kalkarak başım gözüm üstüne itaat Allah'a, Resulüne ve sanadır dedi. Bu sözleri duyan Hazreti Hasan sen artık Allah için hürsün bu bağı da sana hibe ediyorum dedi. İbni Manzur Muhtasaru Tarihi Dimeşk 7-25. İşte sahabilerine böyle bir gönül kıvamı telkin etmiş olan Allah Resulü, ümmetinin muhtaçlarını, hastalarını, zor durumda olanlarını daima düşünür ve ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir buyurdu. Müslim Cuma 43. Kendisi böylesine diyarkam olan Allah Resulü ashabını da bu ahlak ile yetiştirdi. Nitekim bir gün sabah namazını kıldıktan sonra ashabına dönüp "İçinizde bugün oruçlu olan var mı?" buyurdu. Hazreti Ömer "Ya Resulullah dün gece oruç tutmak aklıma gelmedi. Onun için şimdi oruçlu değilim." dedi. Hazreti Ebu Bekir "Dün gece ben oruç tutmayı düşündüm ve sabaha oruçlu olarak çıktım." dedi. Resulullah, içinizde bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı? Buyurdu. Hazreti Ömer, ya Resulullah, sabah namazını kıldık ve yerimizden hiç ayrılmadık. Nasıl hasta ziyaret edebilelim ki? Dedi. Hazreti Ebu Bekir, duydum ki kardeşim Abdurrahman bin Af rahatsızlanmış. Mescide doğru çıktığımda durumu nasıl diye bakmak için yolumu o tarafa uğrattım, dedi. Resulullah, içinizde bugün bir yoksulu doyuran var mı? Buyurdu. Hazreti Ömer, ya Resulullah namazı şimdi kıldık ve yerimizden hiç ayrılmadık, dedi. Hazreti Ebu Bekir ise, mescide girdiğimde ihtiyacını arz eden birini gördüm. Oğlum Abdurrahman'ın elinde bir parça arpa ekmeği vardı, onu alıp yoksula verdim, dedi. Bunun üzerine Resulullah, seni cennetle müjdelerim, buyurdu. Hazreti Ömer bir iç çekti ve, ah cennet, dedi. Resulullah, Hazreti Ömer'i de memnun edecek bir söz söyledi. Ardından Allah Ömer'e rahmet eylesin, Allah Ömer'e rahmet eylesin. Ne zaman bir hayır yapmak istese Ebu Bekir muhakkak onu geçer buyurdu. Heysemi 3-163-164. Ayrıca bakınız Ebu Davud Zekat 36/1670, Hakim 1-571/1501. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur. Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. El-İnşirah 7-8. Ayeti kerimeler mucibince mümin daima bir hayır işini bitirip diğer bir hayır işine koşmalı, ömrünün sonuna kadar devamlı artan bir hizmet aşkı içinde bulunmaya gayret etmelidir. Rabbimizin talimatı da Peygamber Efendimizin arzusu da bu şekildedir. Sayısız güzel ahlak telkinleriyle ashabını müstesna bir gönül ufkuna taşıyan Peygamber Efendimiz, kıyamete kadar gelecek ümmeti için hayatın her safhasında en güzel örnektir. Nice ayakların iman zemininden kaydığı, varlık, bolluk, zafer gibi nefsi kabartıp azgınlığa sevk edebilecek durumlarda, gurur, kibir ve ucuba kapılmamakta en güzel örnek odur. Bunun zıttına, sabırların zorlandığı müşkül durumlarda da isyana düşmemek, metanetini korumak, rıza ve tevekkül halini muhafaza etmekte de en güzel örnek yine odur. Allah Resulü tahammül ötesi bir meşakkat ve çile kumkuması olan Hendek Harbi'nde ızdırap, yorgunluk, açlık, soğuk, karanlık ve düşmana karşı verdikleri zorlu mücadele esnasında "Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacirlere nusret eyle." Buhari Megazi 29 niyazında bulunuyordu. Dünyadaki bütün ızdırap ve yorgunlukların ebedi saadet dolu bir hayat karşısında değersiz olduğunu ifade ederek ashabına ahireti hedef gösteriyordu. Böylece sabır, sebat, rıza, teslimiyet ve tevekkülle gönüllerdeki metanetin ve ruhi muvazenenin muhafazasını tebliğ ediyordu. Yine Mekke fethi de Müslümanların 20 sene çektikleri çile, ızdırap ve zulümlerden sonra Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği en büyük zaferdi. Ancak Resulullah Efendimiz Mekke'ye muzaffer bir kumandanın gururuyla ve zafer işaretleriyle değil, devesinin üzerinde secdeye kapanmış olarak ve bir şükür edası içinde girmiştir. En cüzi bir benlik tezahürüne bile karşı koymak üzere, "Ey Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır." niyazında bulunmuştur. Vakıdi 2-824, Buhari Rikak 1. Ashab-ı kiramdan Utbe bin Gazvan'ın şu hali de sahabe neslinin Peygamber Efendimizin dünyaya bakış tarzını ve tevazuunu gönüllerine nasıl nakşettiklerinin güzel bir misalidir. Bir gün Utbe bir hutbe irad etti. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle dedi. Şüphesiz ki dünya geçici olduğunu bildirmiş ve hızla gelip geçmiştir. Ondan geriye kalan kabın dibinde kalan su gibidir ki sahibi de onu bir yudumda içiverir. Şüphe yok ki siz bu dünyadan sonu olmayan bir diyara gideceksiniz. Bu sebeple oraya elinizdekilerin en hayırlısıyla gidiniz. Resulullah ile beraber olan 7 kişiden biri olduğum günü gördüm. Ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz yoktu. Onları yerken ağızlarımız yara olmuştu. Bir hırka bulmuştum da onu ikiye bölüp Sad bin Malik ile paylaşmış, yarısını ben, yarısını da o izar, örtü olarak kullanmıştık. Bugün ise bizden her biri bir şehre idareci olmuş durumda. Bununla birlikte ben kendi nazarımda büyük lakin Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Müslim Zühd 14. Velhasıl hayatın varlık ve darlık zamanları hep birer iman ve takva imtihanıdır. Bu imtihanlardan geçer notu alabilmek Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanmaya bağlıdır. Bu cihanda insanlık şeref ve haysiyetimizi muhafaza edebilmemiz Allah Resulü'nün sabır, şükür, tevekkül, rıza, teslimiyet ve güzel ahlakından hisse alarak maneviyatımızı inkişaf ettirmemiz nispetinde mümkündür. Böyle bir manevi tekamül için daha önce de bahsettiğimiz gibi evvela iç alemin tezkiye ve tasfiye edilmesi şarttır. Zira Cenab-ı Hak Şems suresinin başında yaratılış harikaları olan güneş, ay, gündüz, gece, sema, arz ve nefs üzerine tam 7 ilahi yeminden sonra bize iç alemimizdeki bitmek bilmeyen mücadeleyi bildirmiş ve kurtuluşun yegane yolunu göstermiştir. Her bir nefs ve onu düzenleyene, ona hem fücuru, Allah'tan uzaklaştıran kötülükleri, hem de takvayı, Allah'a yakınlaşma yolunu, vuslatı ilham edene yemin olsun ki, iç alemini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Onu temizlemeyen, günahlarla örten ise felakete uğramıştır. Eş-Şems 7-10. Dolayısıyla, İnsanoğlunun iç aleminde bir tarafta nefsani arzular ve fücur, diğer tarafta ise ruhani vasıflar ve takva bulunmaktadır. Bir tarafta çamura saplanmak isteyen nefs, bir tarafta göklere kanat açmak isteyen ruh vardır. Mevlana Hazretleri bunu bir misalle şöyle izah eder. Ey hak yolcusu, gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa da Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. İç alemin tezkiye ve tasfiyesi neticesinde kalbin selim hale gelmesi için Hazreti Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinden bilhassa şu temel düsturlara riayet etmek icap eder. 1. Helal gıda. İslam her hususta olduğu gibi yeme içme hususunda da helal ve haram hudutlarıyla bir gıda rejimi telkin eder. Zira batın tasfiyesi için helal lokma şarttır. Hazreti Mevlana buyurur, lokmalar tohum gibidir. Fikir, düşünce ve niyetler onun mahsulüdür. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan gelir. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse bil ki o lokma haramdır. Hiç buğday ektin de arpa çıktı mı? Hiç atın merkep yavrusu doğurduğu görülmüş müdür? Dün gece mideme birkaç şüpheli lokma indi de ilham yolunu tıkadı. İçinde yaşadığımız alemde rızkı aramak için sebeplere sarılmak zaruridir. Nitekim hadis-i şerifte Allah Teala kulunu helal peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever buyurulur. Suyuti Camius Sair 1.65. Allah Resulü Tebük'ten dönerken Sad el-Ensari kendisini karşıladı. Allah Resulü onunla musafaha yaptı. Ellerinin nasırlaşmış olduğunu görünce, "Elin neden böyle?" diye sordu. O da, "Bunlar kürek ve çapa izidir. Bunlarla çalışıp ailemin nafakasını kazanıyorum," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bunlar ateşin dokunamayacağı ellerdir," buyurdu. İbnül Esir, Üstül Gabe 1.424-425, İbni Hacer, El İsabe 3.86. Diğer bir rivayette, "Bunlar Allah Teala'nın sevdiği ellerdir," buyurmuştur. Serahsi, Mebsut 7.62, Kitabül Kesb. Helalinden kazanmak için çalışıp gayret etmek gerekmekle birlikte, ihtirasa kapılarak helal haram sınırlarını çiğnemek büyük bir gaflettir. Rivayete göre sahabe efendilerimiz sabah evlerinden çıkarlarken hanımları, "Efendi, Allah'tan kork, haram kazanma, biz dünyada açlığa sabrederiz, fakat kıyamet gününde cehennem azabına dayanamayız," diyerek uyarırlarmış. Abdülhamid Keşk, Fi Rihabit Tefsir 1.26. Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeyleri yiyip içmek veya haram yollardan kazanılan parayla gıdalanmak, uhrevi bir azap vesilesi olduğu kadar insanın kalbi hassasiyetlerini de dumura uğratır. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh şöyle nasihat eder. Haram yemek kalbi öldürür, helal yemek ise ihya eder. Lokma vardır seni dünya ile, lokma vardır seni ahiretle meşgul eder. Yine lokma vardır seni Halik Teala'ya rağbet ettirir. Bu hakikate binaen Süfyan-ı Sevri Hazretleri de, kişinin dindarlığı gıdasının helalliği nispetindedir buyurmuştur. İnsanın kazandığı para da yılan gibidir. Hangi delikten girdiyse oradan çıkar. Cebine haram para giren kimsenin amelleri de bozulmaya başlar. Zahiren düzgün gibi görünse de kalben ve batınen bozulur. İhlas ve ruhaniyeti zayi olur. Bu sebeple helalin hesabı, haramın da azabı olduğu şuuruyla kazanca haram ve şüpheli karıştırmamaya, helal nimetleri de ölçülü bir şekilde kullanmaya azami gayret göstermek şarttır. Kalpler Allah'ın emirlerine itaat halinde olursa vücutlar feyz ve hayır menbaı olur. Şüpheli ve harama bulaşan vücutlar ise kötülük menbaı haline gelir. Bütün bunlar gösteriyor ki helal ve haram hususunda hassasiyet ölçülerine son derece dikkat etmemiz zaruridir. Dolayısıyla önce bunların neler olduğunu en güzel ve doğru şekilde öğrenmek, sonra da uygulamak noktasında asla gaflet edilmemelidir. Aklımız, gönlümüz ve hissiyatımız daima helallere meyal hale gelmeli, haramlardan da nefret etmelidir. Hem şüphelilere hem de haramlara irademizde sağlam duvarlar çekebilmeliyiz ki onların maddi ve manevi zehirleri, virüsleri, mikropları ruhumuzu kemirmesin. Bunun için en basit ve küçük görüneninden en büyüğüne kadar haramların her çeşidine karşı onları kime karşı işlediğimiz muhasebesi içerisinde uyanık olmalıyız. Bilhassa kul hakkı meselesinde bir iğne kadar bile olsa harama bulaşmamaya son derece dikkat etmeliyiz.